Ayrım 9. Karanlık Zamanların Şarkısı. Güney Gönenç. Sayfa 99. Casus Profesör sahnede. Mart 1943. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Meclisi'nin gündeminde Alman dili ve edebiyatı dalı için profesör seçimi var. Nazi Almanyası'ndan resmi kanallardan bulunan bir hocaya kuruldaki iki Alman sığınmacı profesör karşı çıkıyor. Böyle bir kişinin olsa olsa Nazi Almanyası'nın propagandası için geleceğini öne sürüyorlar. Bu hocalar Erich Auerbach ve Wilhelm Peters. Auerbach'tan söz etmiştik. Psikoloji profesörü Peters ise 1932'de kitlesel bir ruh hastalığı salgını Nazizm başlıklı bir konferans vermiş olduğu için ertesi yıl Jena Üniversitesi'ndeki görevinden atılmış, 1937'de İstanbul Üniversitesi'nin öğretim kadrosuna katılmış bir bilim adamı. İstanbul Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü'nün kurucusu ve yönetmeni. Toplantıda Türk hocalar bu iki Alman hocaya konuyu bu biçimde ele almanın ırkçılık olacağını, ayrıca böyle düşünmeyi onlara yakıştıramadıklarını söylediler ve karar verildi. Alman dili ve edebiyatı profesörlüğüne Henning Brinkmann fakültenin Alman dili ve edebiyatı bölümünde kurmak üzere çağrılacaktır. Brinkmann 20 Haziran 1933'te Fırtına Birliklerine SA katıldı. 1 Mayıs 1937'de Nazi Partisi'ne üye oldu. Kayıt numarası BDCSA 01-19-18-02-30. Türkiye'de kaldığı sürece Alman Dışişleri Bakanlığı'nın istihbarat servislerine bağlı olarak görev yaptı. Koyu ırkçı ve Nazi olmasının yanı sıra Almanya'da işlerin kötüye gitmesi sonucunda üniversitelerin bir bir kapanması ve cephelerdeki yenilgiler nedeniyle üniversite hocalarının askere alınmalarına karşı UKStellung diye anılan hizmetinden vazgeçilemez belgesi kopararak tecil olanağı sağlamak amacındaydı. Raporlarını istihbarat servisine ve Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Şefi Herbert Schurler'a gönderiyordu. Oberregierungsrat, Hükümet Başdanışmanı, ünvanlı Herbert Schurler, Nazi Devleti Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'deki Alman bilim adamlarını denetlemekle görevlendirdiği kişidir. Bu görevle 1939'da ülkemize gelmiş, İstanbul ve Ankara'daki bütün Alman öğretim üyelerini tek tek teftiş ederek kapsamlı bir gizli rapor düzenlemiştir. Ayrıca Türk hükümetine Hitler'den kaçarak Türkiye'ye sığınan hocaları ülkeden çıkarması halinde Almanya'dan Nazi hükümetine bağlı yeni bilim adamları gönderileceğini önerme yetkisi de verilmişti. Schurler'a Türk hükümeti bu öneriyi o zaman geri çevirmiştir. Schurler raporu tarih profesörü Grothusen tarafından arşivlerde bulunmuş ve yayımlanmıştır. Raporun Türkçesi önemli bilgi ve belgeler de eklenerek 316 sayfalık bir kitap halinde 2008'de Faruk Şen tarafından Ay Yıldız Altında Sürgün başlığıyla yayımlanmıştır. Yukarıda sözü edilen fakülte meclisi toplantısı bilgileri Brinkmann'ın Schurler'a gönderdiği 29 Nisan 1943 günlü rapordan alınmıştır. Brinkmann'ın temel görevlerinden biri İstanbul Üniversitesi'nde Almanca eğitiminin kontrolünü onun deyimiyle Yahudi Auerbach'ın elinden almaktı. Raporlarında fakültedeki kitaplıkta bulunan 160 kitabın önemli bir bölümünün Yahudi yazarlar tarafından yazılmış olduğundan yakınan Brinkmann, bu raporunda Almanca hocalarından birinin Yahudi, birinin Yahudi ile evli, birinin de Alman uyruğundan çıkartılmış olduğu bilgisini veriyor ve bunların bir an önce temizlenmesi gerektiğini ekliyordu. Brinkmann'ın görevlerinden biri de yeni öğretim üyesi tayinlerinde, örneğin Slav dilleri ve sinoloji konularında İngiliz profesörlerin çağrılmasını engellemekti. Brinkmann mutlu bir başarıyı da şöyle döküyor rapora. Avrupa klasiklerinin Türkçe'ye çevrilerek yayımlanması projesinde Alman klasikleri listesinde hiçbir Yahudi yazarın yer almaması sağlanmıştır. Bir tek ayrıcalık ile Heinrich Heine'den bir yapıt. Schurler'ın Edebiyat Fakültesindeki her bir görevli hakkında hazırlamayı taahhüt ettiği raporları neden göndermediğini soran 27 Mayıs ve 5 Haziran günlü yazılarına Brinkmann'ın 6 Haziran günlü yanıtı şöyledir. Raporları bildiğimiz yolla gönderdim. Bundan Ankara'daki Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı yolu kastedilmektedir. Brinkman, 15 Temmuz'da Berlin'e giderek Dışişleri Bakanlığı Kültür Politika Birimi yetkilileri, gizli servis yetkilileri ve Nazi Partisi Yurtdışı Bölümü elemanlarıyla gerçekleştirilen bir dizi toplantıya katılır. Türkiye'ye dönmesi iki nedenle sakıncalıdır. Birincisi, Türkiye-Almanya ilişkileri hızla bozulmaktadır. Nitekim Türkiye 2 Ağustos 1944'te Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesecek, bundan 6 ay sonra 23 Şubat'ta bu ülkeye ve Japonya'ya savaş ilan edecektir. İkinci neden kişiseldir. Türk hükümeti, Brinkman'ın Turancı grupla ilişki içinde olduğunu belirlemiştir. Bilindiği gibi, özellikle Nazi ordularının zaferden zafere koştuğu günlerde hoşgörüyle karşılanan, hatta zaman zaman şımartılan Turancılık hareketine, Almanların Şubat 1943'te Stalingrad'da uğradığı büyük bozgun ve onu izleyen yenilgileri ertesinde Türkiye'nin artık Almanya yerine ABD'ye yönelmeye karar vermesinin bir sonucu olarak kötü gözle bakılmaya başlanmıştı. İnönü'nün solcuların yanı sıra ilk kez Turancılara da hücum eden ünlü 19 Mayıs 1944 söylevinden sonra 27 Turancı tutuklanacak ve mahkemeye sevk edilecektir. Brinkman, ortaya çıkan durumun Alman Dışişleri Bakanlığı'nca temizlenmesini sağlanması için Skurla'dan özel ricada bulunur. Bu mümkün görülmemiş olmalı ki Brinkman'ın tez elden Hırvatistan Zagreb Üniversitesi'ne profesör olarak atanması sağlanır. Hocamız 16 Kasım 1944'te Zagreb'e varacak, 15 Aralık'ta ilk dersini verecek, uygulanmasını önerdiği ayrıntılı kültür programlarını içeren ilk raporunu Skurla'ya 22 Ocak'ta gönderecektir. Ekler. Ek 1. Göttingen Yedilerinden Günümüze. Bu yazı Cumhuriyet Gazetesi'nin Bilim Teknoloji ekinde 4/12/2009'da yayımlanmıştır. Bu yazıda Göttingen Üniversitesi'nden 7 profesörün bilim adamının toplumsal sorumluluğunun anıtsal bir simgesi olarak Göttingen Yedileri adıyla tarihe geçmesinin öyküsünü, Göttingen Üniversitesi'nin dünyanın en önemli üniversitelerinden biri oluşunu ve bu büyük birikimin Nazizm sayesinde çok kısa sürede nasıl yok edildiğini anlatmaya çalışacağım. Göttingen Üniversitesi 1937'de kurulmuş ve 200 yıldır din savaşlarında büyük yıkıma uğramış kente canlılık getirmişti. Yıllar ilerledikçe gelişti, önemli bir üniversite durumuna geldi. Kent, Alman Konfederasyonu'ndaki anayasalı krallıklardan biri olan Hanover Krallığı'na bağlıydı. 1937'de Hanover tahtına Ernst August geçti, Göttingen'de okumuştu. Süvari komutanlığı, kor general ve mareşallikten geliyordu, tutucuydu. 1833'te kabul edilmiş olan anayasayı fazla özgürlükçü bularak yürürlükten kaldırdı. 1833 anayasası gerçekten de İngiltere'deki parlamenter rejime benzer bir rejim getirmiş, devlet maliyesiyle krallık gelirlerini parlamento denetimine bağlamış, kitlelere belli ölçüde siyasal haklar tanımıştı. Anayasanın ilgası ülkede büyük hoşnutsuzluğa yol açtı. Göttingen Üniversitesi'nden 7 profesör, krala bir protesto yazısı göndererek kaldırılan anayasaya bağlılıklarını bildirdiler. Aralarında 1833 anayasasını hazırlayan kurulun üyesi tanınmış hukukçu, Dalman'ın da bulunduğu bu 7 profesörün görevlerine hemen son verildi. Bunlardan en sakıncalı görülen ikisinin 3 gün içinde Hanover Krallığı'nı terk etmeleri buyuruldu. Bu profesörler arasında halk biliminin kurucuları olarak kabul edilen Grimm kardeşler diye bildiğimiz ve daha çok masal derlemeleriyle tanıdığımız büyük dil bilimciler Jakob ve Wilhelm Grimm de bulunuyordu. Ülkeden sürülen iki kişi de onlardan başkası değildi. Grimm kardeşler pek çok davet arasından Prusya'nın çağrısını kabul ederek Berlin'e gitti. Orada 20 yıl profesör olarak çalıştılar. Bilimler Akademisi üyeliğine seçildiler. 7 profesör arasında bulunan ünlü fizikçi Wilhelm Weber de ülkeyi terk etti. Leipzig'de profesör oldu. 1948'de Tartılar ve Ölçüler Uluslararası Konferansı tarafından manyetik akı birimine adı verilecek olan bu büyük bilim adamı ancak 1848 devriminin ardından üniversitesine dönebildi. Yedilerin başvurularının basılı metni özellikle öğrenciler tarafından tüm Alman devletlerinde dağıtıldı. Bu bildirinin bütün Almanya'da büyük yansımaları oldu. Bu etki giderek tüm Avrupa'ya yayıldı. 1848'de Frankfurt'ta toplanacak olan tüm Almanya kurucu parlamentosunun yolunu açan etkenlerden biri oldu. Jakob Grimm bu parlamentonun 586 üyesinden biriydi. Kimi tarihçiler ileride bir Almanya Cumhuriyeti'nin kurulacak olmasında bu olayın katkısı üzerinde durmuştur. 1987'de hem Göttingen Üniversitesi'nin büyük toplantı salonuna hem de Hanover'deki eyalet parlamentosunun girişine Göttingen Yedileri anısına bir bronz levha konuldu. Parlamento binasının bulunduğu alan Göttingen Yedileri Meydanı olarak adlandırıldı ve bu alana bir anıt dikilmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla 1993'te uluslararası bir proje yarışması düzenlendi. Tam parlamento binası karşısında yer alan ve meydanın doğal park ağaçlık yapısıyla bütünleşmiş bir biçimde tasarlanmış büyük bronz anıt bugün Hanover'e her yolu düşenin ilk ziyaret noktasıdır. Anıt çok büyük bir yapının önünde kralla tartışan bilim adamlarını simgeliyor. Tam kapının yanında yer alan bir öğrenci, bu olayları yaşamış bir genç olarak hocalarının özgürlük ve adalet ideallerini gelecek kuşaklara aktaran bir figürü temsil ediyor. Göttingen Üniversitesi sonraki yıllarda giderek Avrupa'nın hatta dünyanın en güçlü üniversitelerinden biri oldu. Dünyanın en büyük matematikçileri Gauss, Dirichlet, Riemann, Hilbert ve Courant bu üniversitede görev almışlardı. Göttingen Üniversitesi'nde 1807'den ölümüne kadar tam 48 yıl çalışmış olan Gauss'un arkadaşı Wilhelm Weber'le birlikte elektrikli telgrafı icat edişini gösteren 1899'da konulmuş büyük bir anıt kenti süslemektedir. Gauss ve Weber telgrafı 1833'te icat etmişlerdi. İki bilim adamı evleri arasına çektikleri telgraf hattı yoluyla haberleşirlerdi. Weber'in adının manyetik akı birimi olarak kabul edildiğini yukarıda belirtmiştik. Gauss'un adı da 1930'da manyetik akı yoğunluğu, bu kabaca manyetik alan şiddeti anlamına geliyor, birimine verilmiştir. Gauss'un Newton ve Arşimet ile birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 3 matematikçisinden biri olduğu kabul edilmektedir. O ayrıca çok büyük bir fizikçi ve astronomdu. 20. yüzyılın başlarında matematiğin yanı sıra fizikte de öncü duruma gelen Göttingen'de çağdaş fiziğin önemli buluşlarını gerçekleştiren Max Born, James Franck, Heisenberg ve Max von Laue gibi ünlü bilim adamları toplanmıştı. Çeşitli ülkelerden sonradan ünlenecek birçok fizikçi, örneğin Oppenheimer, Pauli, von Neumann, Wigner bu üniversiteden feyz almıştı. Yapılan bir inceleme, Göttingen Üniversitesi'nde okuyan, ders veren ya da araştırma yapılan kişiler arasında tam 44 Nobel ödülünün bulunduğunu göstermiştir. Göttingen'in çok önemli başarıları eriştiği matematik ve hukuk alanlarında Nobel ödülünün söz konusu olmadığını da anımsatalım. Bu 44 Nobel'in 21'i fizik, 12'si kimya, 7'si tıp, 2'si edebiyat, 2'si barış alanındadır. Bu Nobel'lilerin en tanınmışlarını sıralayalım. Fizikte Wien 1911, M. von Lohr 1914, Enrico Fermi 1938, Stern 1943, Pauli 1945, Born 1954, Bothe 1954, Goeppert Mayer 1963, Wigner 1963, Erdal İnönü'nün doktora hocası, kimyada Nernst 1920, Debye 1936, Hahn 1944, fizyoloji tıpta Koch 1905 ve edebiyatta Gras 1999. Bu listeye ünlü matematikçiler Mikowski, Polyai, Dedekind, Veil, Klein, Mobius, Noether ve Hasse'yi Cahit Arf'ın doktoru hocası. Fizikçiler Debye, Bunsen, Wiener, Teller'i ekleyebiliriz. Ayrıca Heinrich Heine'yi, Jürgen Habermas, Edmund Husserl ve Max Weber'i de anmalıyız. Göttingen Üniversitesi'nden feyz almış pek çok Türk bilim adamı vardır. Bunların hiç kuşkusuz en ünlüsü doktorasını bu üniversitede yapan Cahit Arf'tır. Göttingen çıkışlı ünlü bilim adamlarımız arasında Nazım Terzioğlu ve Orhan İçen matematik, Sait Akpınar fizik, Üner Tan biyoloji, Mete Işıkara yer bilim, Semih Tezcan ve Mediha Göbenli türküloji, Özdemir Nutku ve Sevgi Soysal'ı tiyatro sayabiliriz. Ben 1974 TÜBİTAK Bilim Ödülleri'nin Cahit Arf, Orhan İçen ve Erdal İnönü'ye verilmiş olmasını bu açıdan değerlendirmeye eğilimliyim. Göttingen Üniversitesi'nin 200 yıl boyunca nice çabalarla oluşturulmuş dokusu, 25 Nisan 1933 günlü bir telgrafla bir günde yok olma sürecine girecektir. Bu yıkım hızla Almanya'nın bütün öğretim kurumlarına yayılacaktır. Hitler 30 Ocak 1933'te başbakan oldu. Nazi Partisi, tam adı Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi, Kasım 1932 seçim sonuçlarına göre parlamentoda %33 oranında temsil ediliyordu. 27 Şubat 1933 günü Hitler ve hempalarının düzenlediği sonradan ortaya çıkacak olan meclis binası yangını sahneye konur. Binayı kundaklayıp tümüyle yakarak suçu velveleyle solcuların üstüne attıktan 6 gün sonra yineledikleri seçimde Nazilerin meclisteki temsil oranı %44 oldu. Anayasayı değiştirmek için gerekli %67 çoğunluğu meclisteki 81 komünist milletvekilinin tümünü ve 120 sosyal demokratın bir kısmını tutuklayarak sağlayan Naziler, 23 Mart günü parlamentonun kabul ettiği yetki yasası ile ülkenin bundan sonra kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmesini kabul ediyor, böylece yasama yetkisiyle tümüyle yürütme erkine devredilmiş oluyordu. Bundan sonraki 12 yıllık Nazi İmparatorluğu döneminde parlamento yalnızca 12 kez toplanacak, yalnızca 4 adet yasa çıkaracaktır. Ulusal Sosyalist Parti'nin iktidarını pekiştirdikten ve bütün siyasi partileri kapatıp yasakladıktan sonra Kasım 1933'te yaptığı referandum ve seçimlerde katılım oranı %96, partinin oy oranı ise %92 olmuştu. Şu olguda tarihe geçmiştir. Mart 1933'te oluşturulan Dachau toplama kampında mevcutluğu 2242 kişiden 2154'ü bu referandumda Nazi Partisi'ne evet demişti. 7 Nisan 1933'te kabul edilen bürokrasi reformu yasası, siyasal görüşleri uygun görülmeyen ya da ari ırktan olmayan kamu görevlilerinin görevlerine son verilir hükmünü içeriyordu. Tüm ülkede büyük bir temizlik böylece başlatıldı. Göttingen'den ilk adımda 7 profesörün görevine telgraf emriyle son verildi. Bu profesörler arasında matematikçiler, Kur'an, Noether ve Bernstein, kuantum mekaniğinin kurucularından Max Born, hukukçu Hönig aynı yıl Türkiye'ye gelmiş ve İstanbul Üniversitesi'nde 6 yıl hocalık yapmıştır, vardı. Hepsi de ari olmayan ırktan bu hocalardan Noether, üstüne üstlük kadın idi. Naziler, üniversitelerin kadın hocalardan temizlenmesine özel önem vermiştir. Noether, tüm bilim tarihindeki en büyük kadın matematikçi olarak kabul edilir. İlk temizlik listesinde kuantum kuramının ünlü fizikçisi James Franck'a yer verilmemiş olmasını, onun birkaç yıl önce aldığı Nobel ödülüne bağlayanlar vardır. Frank, arkadaşlarının görevden alınmasına tepki olarak hemen istifa etti. İlginçtir ki Almanya'da onun istifa ettiğini yazabilecek ancak birkaç gazete kalmıştı. Kısa süre sonra onlar da kapanacaktı. Görevden atılan bilim adamları arasında yer alan Kurant'ı, ABD'ye davet eden New York Üniversitesi, onun 23 yıldan beri çalıştığı ve yönetmeni olduğu Göttingen Matematik Enstitüsü'nün tıpkısını New York'ta kurdu ve yönetimine kuantı getirdi. Onun emekli olmasından sonra adı Quandt Matematik Enstitüsü olarak değiştirilen bu enstitü, ABD'nin en saygın matematik kurumu oldu. Max Born ise Göttingen'den atıldıktan sonra Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinde profesör olarak görev yaptı. İngiltere uyruğuna geçti. Bu görevlerinden emekli olduktan sonra 1953'te 71 yaşında Göttingen Üniversitesi'ne döndü. 1954'te Nobel Fizik Ödülü Max Born'a verildi. James Franck, Göttingen'den istifasından bir yıl kadar sonra Almanya'dan kaçmak zorunda kaldı. Franck'ın ve von Laue'nin altın Nobel madalyaları Nazilerin eline geçmekten korumak için ünlü kimyacı Hevesi tarafından altın suyunda hidroklorik asit, nitrik asit eriyik haline getirilmiş, laboratuvarın ücra bir köşesinde rafta dikkati çekmeyecek bir kavanoz içinde bırakılmıştı. Zira ülkeden dışarı değerli nesne çıkarmaya kalkışmanın cezası idamdı. Savaştan sonra geri dönüldüğünde kavanoz olduğu gibi bulundu. Hevesi altını metal olarak yeniden elde etti. Bu altın Stockholm'e gönderildi. Nobel kurumu tarafından madalya olarak yeniden basıldı ve Franck ile von Laue'ye sunuldu. Öğretim üyeliğini ABD'de sürdüren Franck, atom bombası çalışmalarına katıldı. Ama bombanın atılmasına karşı çıkanların başında yer aldı ve bu konuda çok yoğun savaşım verdi. Her yıl Göttingen'e bir kez giderdi. Bu ziyaretlerinden birinde orada öldü. Bu ilk dalgadaki büyük bilginlerden üçü, Kron, Born ve Franck, danışman olarak davet edildikleri İstanbul'da birkaç hafta kalmış, Fen Fakültesi hakkında kapsamlı bir rapor hazırlamışlardı. 1933. Göttingen Üniversitesi'nden sonraki yıllarda atılan öğretim üyelerinin sayısı 72'ye ulaştı. Şu tarihi olay durumu yeterince betimliyor. Bu işler olup bittikten sonra Nazilerin Eğitim Bakanı Rust, Göttingen'de bir kabul töreninde Matematik Bölüm Başkanı Hilbert'e sorar. Sayın Profesör, üniversiteyi nihayet temizledik, şimdi Göttingen'de matematik ne alemde? Bu soruya ölümüne değin o üniversiteye tam 48 yıl hizmet vermiş büyük matematikçi Hilbert'in verdiği yanıt şöyledir. Aman Sayın Bakan, Göttingen'de matematik diye bir şey kaldı mı sanıyorsunuz? Naziler Mayıs 1933'te kitap yakma ayinlerini başlattılar. Üniversite öğrencilerinin 10 Mayıs meşaleli geçit resmiyle törensel olarak başlatılan kitap yakma eylemlerinde Marx, Engels, Gorki, Brecht, Thomas Mann, Romain Rolland, Stefan Zweig, Jack London, Ernest Hemingway, Erich Maria Remarque, Henri Barbusse, Émile Zola, André Gide, Freud, Haşek, Einstein ve daha yüzlerce yazarın kitapları ateşe veriliyordu. Kamu kurumlarını ve üniversiteleri temizleme eylemi hızla yaygınlaşmıştı. Weimar döneminde dekan ve rektörler üniversite profesörlerince seçilirken, şimdi eğitim bakanınca atanması ilkesi getirildi. Devlet her üniversiteye Nazi Partisi'nin akademik denetçisi olarak bir de Dozentenführer, hoca başı atıyordu. Toplam öğretim üyelerinin dörtte birini oluşturan 2800 öğretim üyesinin görevine son verildi. Geride kalanlar ya aralarında Heidegger'in de bulunduğu 960 öğretim üyesinin 1933'te yaptığı gibi Hitler'i ve Nazizmi övüp yücelten bildiriler yayınlıyorlar ya da susup oturmayı yeğliyorlardı. 1933'ten 1939'a kadarki 6 yılda Alman üniversitelerindeki toplam öğrenci sayısı 128.000'den 55.000'e, temel bilimler ve mühendislik dallarındaki öğrencilerin sayısı 27.000'den 11.000'e düştü. Elbette asıl düşüş öğrencilerin sayılarından çok niteliğinde oluyordu. Rejim Alman fiziği, Alman kimyası, Alman matematiği kavramlarını ortaya sürüyor. Einstein'ın görelilik ilkesini fizikte komünizm olarak nitelemiş olan Heidelberg Üniversitesi'nden Nobelli fizikçi Philipp Lenard, Alman fiziği mi sorusuna aynen şu karşılığı verebiliyordu. Bilim uluslararası niteliktedir deniyor. Bu yanlıştır. Gerçekte bilim, her insan faaliyeti gibi bir ırk olayıdır ve insanın taşımakta olduğu kanla koşullanmıştır. Leonard gibi Nazi Partisi üyesi olan o da Nobel ödüllü fizikçi Johannes Stark, Einstein ve Bohr'un bulgularına dayanan tüm fiziği Yahudi fiziği olarak nitelendiriyordu. Leonard ve Stark aslında Nazilerle etkin işbirliği içinde olan bilim adamları olarak pek acınacak bir azınlığı temsil ediyorlardı. Özet olarak Nazi ideolojisi Almanya'nın yüzyıllar sürmüş çabalarıyla bilimde sağladığı üstün konumu çok kısa bir sürede, birkaç ay içinde yıkıp dağıtmayı, yok etmeyi becermişti. Savaştan sonra Almanya'da eğitime ilk başlayan üniversite Göttingen Üniversitesi oldu. İngiliz İşgal Komutanlığı'nın izniyle Eylül 1945'te dersler başladı. Büyük fizikçi Max Planck, Göttingen'e gelerek eğitime katıldığında 87 yaşındaydı. Ölümünden bir yıl sonra Göttingen'de Max Planck Enstitüsü kuruldu. Çekirdek bölünmesini bulan büyük bilim adamı Otto Hahn, bu kurumun ilk başkanı olmuştur. 1946'da eski yuvası Göttingen'e dönen Heisenberg, 12 yıl süren profesörlüğün yanında enstitünün başkanlığında da bulunmuştur. Nazi pisliğine bulaşmamış yazarlar da Göttingen'de bir araya gelerek ilk Alman PEN merkezini kurdular. 1948. Göttingen Üniversitesi'nin tüm dünyada yankı uyandıran bir eylemine 1955'te tanık olduk. Federal yapılanmada, kentin bağlı olduğu Aşağı Saksonya eyaletinde yeni bir bakanlar kurulu göreve gelmişti. Bu kurulda Kültür Eğitim Bakanlığı görevi verilen Schlüter tanınmış bir sağcıydı. 1945-47 arasında kentin polis müdürü olarak görev yapmış, sağ uçtaki bir partinin başkanlığında bulunmuş, Nazi dönemindeki eylemleri karışık ve şaibeli, kurduğu yayın evinde nasyonel sosyalist kitaplar yayımlayan bir adamdı. 26 Mayıs günü bakan oldu. Aynı gün Göttingen Üniversitesi'nin rektörü, bütün dekanları, 20 kişilik üniversite senatosunun bütün üyeleri görevlerinden istifa ettiler. Ertesi gün Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu istifa etti ve 5000 öğrencinin tümü dersleri boykot kararı aldı. Profesörler ve öğrenciler düzenledikleri eylemlerde el ele yürüdüler. Protesto gösterileri hızla tüm ülkeye yayıldı. 9 Haziran günü Schlüter görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Nükleer silahlar konusu dünyada büyük tartışmalara neden olurken, Federal Almanya'nın 18 önde gelen nükleer fizikçisinin Göttingen'de bir araya gelerek oluşturdukları ve Göttingen bildirisi olarak anılan 13 Nisan 1957 tarihli bildiri bu konuda Almanya için belirleyici oldu. İmzalayanlar arasında Max Born, Otto Hahn, Heisenberg, von Lohe ve von Weizsäcker'in de yer aldığı bildiri, Almanya'nın nükleer silahlardan tümüyle arındırılmasının gerekli olduğunu vurguluyor ve şu tümceyle bitiyordu. Bu bildiriyi imzalayanların hiçbiri koşullar ne olursa olsun atom silahlarının yapımında, denenmesinde ve kullanılmasında hiçbir biçimde yer almayacaktır. Burada öykümüze son veriyoruz. Belge olarak benimsediği Göttingen, gelenek, yenilenme, inovasyon, özellik ilkesiyle Göttingen Üniversitesi'nin dünya bilimindeki öncü konumunu yeniden alacağı kanısındayım. Bu yazıda anlatılanlarda sanıyorum bizler için de alınacak dersler var. Ek 2. Artık üniversitede bilim özgürlüğünden söz edilemez. Ordinarius Profesör Doktor Ernst Hirsch'in 1982 Haziran'da yayımlanan Yeni Türk Yüksekokullar Yasası, Das Neue Türkisch Hochschulgesetz adlı makalesinden bazı bölümleri okurlarımıza sunuyoruz. Bu makale, Federal Almanya'da yayımlanan Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsförderung dergisinden 15. cilt sayı 2, Haziran 1982 alınmıştır. 1933 öncesi durum. Meclisin aldığı bir karara dayanılarak 1932 yılında yüksek öğretim reformu konusunda İsviçreli Profesör Albert Mahe hazırlatılan rapor şu sonuca varıyordu. Üniversite denildiği zaman bilginin aktarılmasına yönelik bir kurum değil, bilimsel düşünme yöntemleri öğreten bir kurum akla gelmelidir. Bir kurumun üniversite sıfatına hak kazanabilmesi için bilimsel düşünceyi üretebilmek gereklidir. Raporun her sayfası bu koşul yerine getirilmeden gerçek bir üniversitenin ve gerçek düşünsel faaliyetin olamayacağını vurguluyordu. İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu. 1932-33 yıllarında Atatürk'ün etkisi ve doğrudan desteklemesiyle Türkiye'de Avrupa üniversitelerine denk bilimsel kurumların oluşturulması isteği belirleyici ilki oldu. Bu üniversiteler birer meslek okulu olarak değil, birer bilim kaynağı olarak bilimsel gerçeği araştırmak, derinleştirmek, biriktirmek, düzenlemek ve aktarmak için kuruluyorlardı. Atatürk'ün Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi duvarında hala yazılı duran "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" cümlesini ancak bu temel bakış açısından kavramak olanaklıdır. 1933-1946 dönemi. Üniversitelerin merkeziyetçi yönetimi, otoriter tek parti sisteminin ve 1945'e kadar izlenen bellekçi çizginin bir ifadesiydi. Bu durum devletin yüksek okullarının kurullarının kararlarına pek müdahale etmemesi nedeniyle dengeleniyordu. 1946 Üniversiteler Yasası. Bu yasanın tanıdığı özellik tesadüfi değil, koşulları ve sonuçları önceden ayrıntılı biçimde düşünülmüş bir temel ilkeydi. Siyasal düzeyde parlamenter demokrasiye geçiş ve otoriter merkeziyetçilikten vazgeçmeye denk düşüyordu. Ama aynı zamanda Batı Avrupa tipi üniversite yaşamının açıkça kabulü ve 13 yıl önce yabancı profesörlerin yardımıyla ve başarısıyla gerçekleştirilen reformun onaylanması anlamına da geliyordu. Milli Eğitim Bakanı yasanın temel ilkesinin üniversite yaşamının özellik ve mesleki öz yönetim çerçevesinde üniversiteler tarafından düzenlenmesi olduğunu vurguluyordu. Bakana göre 1933 yasası görevini tamamlamış, üniversiteler olgunluğa erişmiş, bilimin özgürlüğe olan ihtiyacı açıkça ortaya çıkmıştı. 1981 Yüksek Öğrenim Kanunu. Yüksek öğrenimin tümü bir tek yasa ile düzenlenmek istediği için üniversiteler yasasından yüksek okullar yasasına geçildi. Bunun bir sonucu da farklı üniversite, yüksek okul ve akademilerden alınan ve elde edilmeleri farklı koşullara bağlı olan tüm ünvanlar eşit kılındı. Yasada egemen olan görüş tüm yüksek öğrenim alanının tıpkı askerlik alanı gibi bir bütün olarak devlet yaşamının bir parçasını oluşturması doğrultusundadır ve bu alan çeşitli yönetim kademelerine bölünmüş olmakla birlikte yukarıdan aşağıya hiyerarşik olarak düzenlenmiştir. Yüksek Öğrenim Kurulu. Piramidin tepesinde yer alan Yüksek Öğrenim Kurulu, yüksek öğrenim alanında adeta bir kurma işlevi görmekte, tek tek üniversiteler, yüksek okullar ve enstitüler tıpkı birer birim gibi ona bağımlı kılınmaktadır. Milli Eğitim Bakanı devreden çıkarılmakta ve yüksek öğrenim alanında parlamentoya karşı sorumluluk ortadan kalkmaktadır. Yasanın temel amacı olan ülkenin yüksek okullarını vesayet altına alma ve öğretim elemanlarının üniversite yaşamında etkide bulunma olanaklarını ortadan kaldırma amacı ancak bu kadar açıklıkla ortaya konulabilirdi. Bu yasa Türk üniversite ve yüksekokul elemanlarının suratına indirilmiş ağır bir tokattır. Fakülteler dekanlarını seçme hakkına bile sahip değildirler. Böylelikle üniversitenin bağımsızlığı, özelliği, kendi üyelerince yönetilmesi gibi ilkeler ve genel idarenin üniversite içi yaşama karışmama ilkesi terk edilmiş olmaktadır. Üniversiteler ve onlara eşit kılınmış olan yüksekokullar dışarıdan yönlendirilen ve yönetilen kurumlar haline getirilmiş, profesörler ve doçentler sıradan memur düzeyine indirilmiştir. Profesör Doğramacı'nın açıklamalarıyla daha önce sözünü ettiğimiz Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in 1946'daki açıklamalarını karşılaştırır ve her iki durumda da bu açıklamaların gerçeği ifade ettiğini kabul edersek, bu takdirde son 35 yılda Türk üniversitelerinin düzeyi ve hocalarının niteliği çok düşmüş olmalıdır. Eğer bu doğruysa, yabancı üniversitelerin bu durumda artık Türkiye'nin bilimsel kuruluşlarını kendilerine eş sayma olanağı kalmayacaktır. Not, Dünya Üniversiteler Birliği'nin 1950-51 yılında Lyon'da yaptığı toplantıda Türk rektörler 1946 tarihli üniversiteler yasasına dayanarak Türkiye'deki yüksek öğretim kuruluşlarını Avrupa Üniversiteleri grubuna kabul ettirmişler ve sürekli konseyde birer üyelik hakkı elde etmişlerdir. Üniversite Denetleme Kurulu. Bu kurulun görevi, üniversitelerde eğitim ve diğer faaliyetlerin yasanın sapladığı amaç ve ilkeler çerçevesinde olup olmadığını denetlemektir. Böylelikle yasadaki amaç ve ilkelerde her türlü yoruma açık olduğuna göre karalama ve ihbar yönteminin işlemesine olanak tanımaktadır. Artık böyle bir üniversitede bilim özgürlüğü ya da bilimsel özellikten söz edilemez. Bu koşullar altında Hacettepe Üniversitesi eski rektörü Profesör Doğramacı'nın bilim özgürlüğünün yasa tarafından güvence altına alındığını alenen nasıl iddia edebildiği bir muammadır. Bu yasa ile Avrupa'da yüzyıllar içinde gelişmiş bulunan üniversite idealinin tarihsel temelleri Türkiye'de tasfiye edilmiştir. Kitabın sonu. 13 Mart 2012, sayfa 119.